Ayrım 23, sayfa 153. Dürrü Şeyh var evlenip Haydarabad'a giderken büyük babam hususi sekreteri Hüseyin Nakip Bey'i de göz kulak olması için onunla beraber göndermişti. Ama Hintliler her nedense Hüseyin Bey'den pek hoşlanmamışlar. İkide bir ne zaman döneceksiniz diye soruyorlarmış. Adamcağız da büyük babamdan dönüşüyle alakalı bir talimat almadığı için çok yakında efendim, hazırlık yapıyorum efendim gibisinden kaytarmaca cevaplar vermek zorunda kalıyormuş. Günün birinde topuğunda bir yara çıkmış ve gün geçtikçe daha fena hale gelmiş. Doktorlar çare bulamamışlar. Adamcağız berbat vaziyette kıvranıp dururken Nizam'ın adamlarından biri "Bu sana bir ihtardır." demiş. "Seni zehirlediler. Dönmeye karar verdiğin takdirde panzehiri verirler, hemen düzelirsin. Yok, şayet ille de kalacağım diye inat edersen çok yakında öleceksin." Zavallı adamcağız Hindistan'dan kaçarcasına ayrılıp Nice büyük babamın yanına döndü. Villada o sırada Madame Grandjean, kodluyorum GRAND, adında bir kahya hanım vardı. Hüseyin Bey ile birbirlerini sevmişler, apar topar evlenip villadan ayrıldılar. Her ikisi de hala büyük babamın yanındaydı ama evlendikten sonra ayrı yere çıkmak istemişler, bir ev kiralayıp gittiler. Akşamları evlerine gider, sabahları tekrar gelirlerdi. Hüseyin Bey evlenip gidince villada kaldığı oda boşaldı. Büyük amcamız Seyfettin Efendi birkaç sene evvel vefat etmiş, ailesi dört bir tarafa savrulmuştu. 20'li yaşlarında olan kızı Gevheri Sultan, Nis'te sıkıntı içerisinde yaşamaya çalışıyordu. Büyük babam Gevheri'nin amcasıydı. Kızcağızın vaziyetinin gittikçe berbat hale geldiğini öğrenince, evlendirmek için yanına aldı ve Hüseyin Bey'in boşalttığı odaya yerleştirdi. Gevheri birkaç sene bizimle beraber yaşadı. Sonra Hindistan'daki ufak racalardan birinin oğluyla nişanlandı. Ama nikahının kıyılmasından az bir zaman önce villada bazı hadiseler çıktı, nişan iptal edildi. Bu olup bitenlere büyük babam çok hiddetlendi ve Gevheri'yi villadan kovup Nis'te zar zor yaşayan annesinin yanına gönderdi. Dipnot 48 Gevheri Sultan, parantez içinde Fatma Gevheri Osmanoğlu, amcası Halife Abdülmecid Efendi'nin evinden ayrıldıktan sonra yalnız bir hayat sürmeye çalıştı. Fransa'dan Mısır'a gitti, uzun yıllarını ucuz otel odalarında geçirdi ve seneler boyunca büyük maddi sıkıntılar çekti. Hanedanı mensup hanımların 1952'de Türkiye'ye girebilmelerine izin verilmesinden sonra İstanbul'a gelen Gevheri Sultan, amcası Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin maddi vaziyeti oldukça iyi olan kızı Mihrişah Sultan'ın, parantez içinde Mihriban Mihrişah Osmanoğlu, İstanbul 1916-1987, evinde yaşadı. İyi derece tambur, kemençe ve lavta çalan Gevheri Sultan da babası Seyfettin Efendi gibi bestekardı. Aşağıda Gevheri Sultan'ın Kahire'de yaşadığı sırada 8 Aralık 1951 günü kuzeni Sabiha Sultan'a yardım talebi maksadıyla gönderdiği bir mektubunun tam metnini veriyorum. "Pek muhterem sevgili hemşirem, uzun zaman sizden uzak kalan hemşirenizin hem de böyle bir mevzu üzerinde takdim ettiği bir mektup, hiç şüphesizdir ki hayretinize, hatta belki de vehleten tezyidi ibrarınıza sebep olacaktır. Bu ilk tesiri müteakip, zamanı hal ve zurufun bu kusurlarıma en büyük bir sebep teşkil ettiğini teslim buyuracağınıza da o kadar şüphe yoktur. Ailemizin kadınları meyanında yegane denecek derecede taşıdığınız isme ne kadar layık ve bu nevi ismin dünyaca icap ettirdiği bütün şeraiti ne kadar riayetkar olduğunuza, düşmanlarımızın bile gayri ihtiyari takdirkar sözlerini her zaman celbettiğinizi teskire hacet yoktur. Bundan başka bizler gibi sizi yakından bilenler, bu zahiri meziyetlerin fevkinde, kalbi ve batıni meziyetlerinize ve bilhassa efrada ailenize olan merbubiyetinize vakıftırlar. İşte bu müracaatıma cesaret veren tek sebep budur. Ailemiz efradından birçoğu gibi tarzı hayatımı ümidi istikbale bağlayarak bugüne kadar emrarı vakit ettim. Nasıl ve ne şart dahilinde yaşadığımı burada tekrar etmek zaittir. Pansiyondan pansiyona gördüğüm uygunsuzluklar dolayısıyla naklederek emrara hayat etmekteyim. Eş ve emsalim içinde bu tarzı hayatı takip eden maalesef yegane benim. Bugüne kadar bu hale bir hatime çekmek ve bir yerde yerleşmek çarelerini çok düşündüm. Fakat iki ucu bir yere getiremedim. Fakat bugünlerde ahval ve vaziyet beni pansiyonda yaşamaya mecbur etmektedir. Bir küçük apartman tuttum, bir aya kadar teslim edeceğim. Fakat içine koyacak bir iskemlem bile olmadığı zahirdir. Hiç kimseye yük olmak ve külfete sokmak istemem. Fakat sizin gibi imdadıma yetişebilecek vaziyette olan kardeşlerimden, büyüklerimden bir muavenet görmezsem, apartmana girmek imkanı kalmayacağından, ev sahibi ve katiplerin nazarında pek mahcup bir vaziyette kalacağıma şüphe var mı? Bugün münasebetimiz ne şekilde olursa olsun, mahiyetindeki müteaddit sebeplerden çektiğimiz elem ve ızdırabı bilenlerden ve muttasıl döktüğünüz gözyaşlarına gözyaşlarını karıştıran kardeşlerinizden biriyim. Izdırabın ne olduğunu maalesef nefsinizde bir tecrübe siz de bildiğinizden, bugünkü hali elimi göz önüne getirip vaziyetimi takdir buyurursunuz. Ve sizi evlatları kadar seven bir amcanızın kerimesi olduğumu da nazarı itibara alarak, onun ruhuna hürmeten bana hiç olmazsa şu apartmana yerleşebilecek bir çare bulmaya gayret ediniz. Bugün cemiyeti beşeriyenin cinsimize hata adettiği ve nehyettiği şeylerden büsbütün azade olarak yaşadığımı ifade edecek kadar hakikat münkiri değilim. Fakat bazen münafıkinin birin önüne 5.000 ilave ederek irtikap ettikleri cinayet derecesindeki eracifi de ancak Cenab-ı Hakk'a havale ederim. Halimi beni yakından görmekle anlayabilirsiniz. Bugün üstüme giyecek iki kombinezonumdan başka yoktur. Ben hayatla mücadele ediyorum. Bir insan gençliğinde her türlü sıkıntıya oldukça tahammül edebilir. Fakat yaş bir dereceye geldiği zaman tahammül etmek şöyle dursun, nefsine pek ağır geliyor. Cenab-ı Hak'tan dilediğim tek şey bir an evvel anneciğime kavuşmaktır. İşte benim yüksek kalpli hemşireciğim, benim gibi bedbaht bir kadına merhamet ve muavenet etmek bir sevaptır. Bugün muavenetinize muhtacım. Yine tekrar ediyorum, sizi seven ve pek çok seven merhum amcanızın ruhuna hürmeten, bilmeyerek size karşı bir hatada bulundum ise de beni affediniz, iltifatınızdan beni mahrum etmeyiniz. Bunu yüksek kalbinizden ve hakka adalete olan riayetinizden beklerim. Bilvesiyle en derin hürmetlerimle mübarek ellerinizi öper, iltifatınızı dört gözle beklerim hemşireciğim. Gevheri. Adresim Otel Minerva 39, Rue Soliman Paşa, telefon 59292. Gevheri Sultan bu talebi üzerine kendisine 40 Mısır lirası gönderen Sabiha Sultan'a 3 Ocak 1952'de yazdığı bir başka mektupla şöyle teşekkür edecektir. Canım, sevgili sultanım. Gönderdiğiniz 40 Mısır lirasını aldığım zaman duyduğum şükran hislerini size tarif edemem. Bu semaatkar ve lütufkar muameleden fazla müracaat-ı vakamdan birkaç gün sonra beni telefonla aramanıza teşekkür etmek ve medyuniyet beslemek çok azdır. Hanedanımızın zükuru da, inası da dahil olduğu halde, içinde her zaman parlayan bir pırlantayı teşbihi cidden layık olan böyle yüksek bir hemşireye malik olmakla hepimiz ne kadar müftehir olsak değer. Duyduğum şükran hislerini ifadede gayri muktedir olduğumdan bu kadarla iktifa ediyorum. Hürmet ve muhabbetlerimin kabulü ricasıyla ellerinizi öperim. 2 Kanunsani 1952 Gevheri. Aile arşivinde Sabiha Sultan'a gönderilmiş bu şekilde çok sayıda mektup vardır. Kitaba dönüş. Seneler böyle geçti. Nesli Şah büyüdü ve okul çağına geldi. Nis'te Müslüman çocukların gidebileceği bir mektep yoktu ve mecburen Fransızlarıyla beraber okuyacaktı. Nesli Şah anlatıyor. Ben mektebe biraz geç gittim. Büyük babam bir gün beni karşısına aldı ve "Kızım, hepimizin rüyası bir gün memleketimize dönmek ama Allah kaderimize ne yazdı bilemeyiz," dedi. "Belki döneriz, belki de ebediyen gurbette yaşamak zorunda kalırız. O zaman bugünkü vaziyetimizde mi oluruz, yoksa daha fena hale mi düşeriz bilmiyorum. İstikbalimiz belli olmadığı için her çeşit insanla arkadaş olmalısın, herkesi tanımalısın. Seni mektebe göndereceğim ama her türlü insanla konuşabilmen, hayatta rahat etmen için sadece zengin ailelerin çocuklarının devam ettiği mekteplere vermeyeceğim. Normal bir mektebe gideceksin. Orada büyük ailelerinde halkın da çocukları vardır. Her çeşit insanı tanıyacaksın." Ve beni liseye yazdırdılar. Dadım kendimi bildim bileli benimle hep Fransızca konuştuğu için bu lisanı İstanbul'da da zaten anlıyordum. Nis'te de zaten her şey Fransızcaydı ve mükemmel konuşur hale geldim. Ama okuma yazma öğretmeye eski Türkçe ile başladılar. Perşembe ve pazar günleri mektep yoktu. Emel Paşa'nın kardeşi Kamil Bey, dipnot 49 Kamil Killigil, parantez içinde 1898-1962, o sırada Paşa'nın hanımı Naciye Sultan ile evlenmişti ve ailesiyle beraber Nis'te yaşıyordu. Bana ve kardeşlerime eski harfleri Kamil Bey öğretti. Her pazar günü gelir, Türkan'ı, Ali'yi, Mahbekir'i, Rana'yı da getirir. Bizi karşısına alır, eski Türkçe okuma yazma dersi verirdi. Dipnot 50, Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın çocukları. Mahbeker Ürgüp, parantez içine 1917-2000. Türkan Maya Tepek, parantez içine 1919-1989. Ali Enver, parantez içine 1921-1971. Kamil Bey ile Naciye Sultan'ın kızı Rana Eldem, parantez içinde 1926-2008. Kitaba dönüş. Eski harfleri o zaman onun sayesinde öğrendim. Fransızca okuma yazmayı evde annem ile Madame Bourdoukoff öğrettiler. Zamanla mükemmel şekilde okur yazar oldum. Nice bir orta mektebe kaydolundum. Yaşım ilk sınıflarda okuyanlara göre büyük olduğu için imtihan yaptılar. Okuyup yazması mükemmel, gramer de biliyor dediler ve ileri bir sınıfa aldılar. Evde bana Fransızcayı ve grameri mükemmel öğretmişlerdi ama hiç kimse matematik göstermemişti. Hesap yapmayı bilmiyordum ve bu yüzden matematikte hiçbir zaman hayatım boyunca iyi olamadım. Mektepte matematik bilmediğimi fark ettiler. Bu defa daha küçük bir sınıfa nakledildim. Matematiği öğrenmemden sonra yeniden 10. sınıfa çıkardılar. Fransa'da 1936 Nisan'ında Popüler Cephe Hükümeti kurulmuş ve Léon Blum başbakanı olmuştu. Kodluyorum L-E-O-N-B-L-U-M. Sosyalizme benzer bir idare getireceği söyleniyordu. Gittiğim mektepte zamanla komünist hocalarla doldu ve bizlere komünizmden falan bahsetmeye başladılar. Bir gün hocalardan biri derste, "Çocuklar ailelerinin değil devletindir, bunu hiç unutmayın. Sizler annenize babanıza değil devlete aitsiniz" gibi bir söz etti. O akşam evde ailemle beraber yemek yerken annem okulda o gün neler öğrendiğimi sordu. Ben de saf saf, "Ben ve kardeşlerim aslında size değil devlete aitmişiz, bunu öğrettiler" diye başlayıp hocanın söylediklerini saf saf tekrar ettim ve kıyamet koptu. Babam dehşetli kızdı, yerinden fırladı, bu sözleri söyleyen hoca hakkında ağzına geleni söyledi. Sonra, "Bundan sonra o mektebe gitmeyeceksin. Ben böyle şeylerden anlamam. Başka bir mektep bulacağız," dedi. Ertesi sabah gitmiş, mektebi birbirine katmış, müdüründen hocasına kadar herkesi bir güzel haşlamış, "Kızımı böyle berbat bir yere gönderemem, mektepten çekiyorum," demiş. Bir müddet sonra beni Cour Moulin, kodluyorum C-O-U-R-S-M-O-U-L-I-N diye hususi bir okula kaydettirdiler. Gayet hoş bir bahçenin içerisinde fevkalade güzel bir mektepti ve talebenin çoğu da ecnebiydi. Annem avukat olmamı ve bunun için Latince öğrenmemi istiyordu. Beni rüyalarında bile avukat cübbesi içerisinde görüyormuş. Ama çekingen tabiatlı bir çocuktum. Avukatlık hiç yapamayacağım bir işti ve neyse ki babam "olmaz öyle şey" diye tutturdu. "Böyle bir mesleğe giremez. Ben kızımı erkeklerle bir arada hukuk mektebine göndermem. Latinceyi unutun. Neslişah önce Almanca, ikinci lisan olarak da İngilizce öğrenecek," dedi. Ve tabii babamın dediği oldu. Latinceyi unutup Almanca ve İngilizce öğrenmeye başladım. Yeni mektebimde dersleri de o zamanın en mükemmel hocaları veriyorlardı. İngilizce hocası İngiliz'iydi. Almanca derslerine bir Alman geliyordu. Fransız edebiyatı ve tarih hocalarımız da işlerinin erbabıydılar. Fizik hocamız vaktiyle meşhur fizik alimi Georges Claude'a asistanlık etmişti. Yani her şey fevkaladeydi. Dipnot 51, neon ışıklarının mucidi olan Fransız fizikçi Georges Claude, parantez içinde 1870-1960. Sınıflarda en fazla 15 talebe vardı ama bazı derslerde daha da az oluyordu. Mesela Almanca sınıfı 4-5 kişi kadar oluyordu. Sınıfın mevcudu böyle az olunca hocalar her birimizle ayrı ayrı meşgul oluyorlar ama üzerimize fazla düşüyorlardı. Halife Abdülmecid Efendi ailesine bakması için oğlu Ömer Faruk Efendi'ye verdiği aylığın dışında torunu Neslişah'ın okul taksitlerini de ayrıca ödemektedir. Çocuğun yemesi, içmesi, giyimi ve okuldaki diğer masrafları hep halifenin oğluna verdiği aylığın içerisindedir. Ama hiç eksik olmayan misafirler ve devamlı hazır duran sofralar yüzünden Ömer Faruk Efendi'nin bütçesi hep açık vermekte, mali vaziyeti bir türlü düzelmemektedir. Gün gelir, Neslişah'ın okula giderken giyebileceği tek bir eteği bile kalmaz. Doğru dürüst tek bir eteği vardır ama o da artık delinmiştir ve bu yüzden okula gidemez olur. Neslişah anlatıyor. Ev her akşam babamın dal kavuklarıyla dolup taşıyordu. Meze sofraları hazırlanıyor, büyük babamın verdiği aylığın çoğu bu sofralara ve dal kavuklara gidiyordu. Annem eve ayrılan parayı artık yetiştiremez olmuştu. Büyükbabam, Faruk'a kafi miktarda para veriyorum, bu paralar nereye gidiyor diye soruyor, babamın maaşını arttırmaya yanaşmıyordu. Galiba daha fazla para verecek olursam dışarıda sarf edecek, eve başka yabancıları da davet edecek diye düşünüyordu. Uzun zamandır üstümüze başımıza pek bakamaz olmuştuk. Zaten yeni elbise falan da alamıyorduk. Annem bana ve kardeşlerime kazak örüyor, onları giyiyorduk. Ama yünler sökülüyor, annem tamir ediyor ve yeniden giyiyordum. Okulda bazen sökülen yerleri gözükmesin diye eteğimin önünü arkasına getirir, söküğü gizlemeye çalışırdım. 15-16 yaşlarındaydım, bir ara tek bir eteğe kaldım. Gri renkte bir etek. Mektebe her gün onu giyiyordum. Nihayet o da açıldı ve mektebe gidemez oldum. İnsanın elbisesi parçalanıp bir tarafı ortaya çıktığı takdirde ve giyecek başka elbiseniz de yok ise ne yaparsınız? Mecburen evinizde oturursunuz. Ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Okula gidemedim, evde oturdum. Annem başka çaresi kalmayınca babaanneme gitmiş, vaziyeti anlatmış. Anlatırken hüngür hüngür ağlamış ve hiçbir şeyden haberi olmayan babaannemi de ağlatmış. Babaannem bana hemen birkaç elbise yaptırttı ve onun sayesinde mektebe yeniden gitmeye başladım. Neslişah okulda öğretilenlerden çok daha fazlasını evde öğreniyor ve evdeki dersler daha zor, ağır ve meşakkatli geçiyordu. Evdeki hocalar tamamen ailedendi. Büyük babası, babası, annesi ve hanedanın nispeten yaşlı ve özellikle de görmüş geçirmiş mensupları. Neslişah anlatıyor. Hangi aileye mensup olduğumu ister istemez kendi kendime öğrendim. Evde herkes hiç durmadan, sen padişahların soyundansın, sen sultansın, sen şusun, sen busun, sen herkes gibi değilsin, senin vazifelerin var, vazifeler her şeyden evvel gelir. Sultan olduğun için şöyle davranmalısın, böyle yapmalısın filan deyince kim olduğunuzu öğreniyor, kimlik sahibi oluyorsunuz. Bana prenses olmak meslektir dediler ve evde senelerce bunun dersini verdiler. Sen sultansın, şöyle yapacaksın, böyle edeceksin. Şunu yapmayacaksın, bilmem neyi asla düşünmeyeceksin, duruşun şu şekilde olacak gibisinden dersler. Etrafımdakiler bana modellik ederlerdi. Hatta sadece aile mensupları değil, kalfalar da modellik yaparlardı. Yasak edilenlerin başında zaaf göstermek gelirdi. Zaaf ayıptı ve göstermeyecektim. Yüksek sesle gülmeyecektim, şayet ağlayacaksam gizli ağlayacaktım. Üzüldüğümü ve hele ağladığımı hiç kimseye göstermeyecektim. Her zaman ağırbaşlı ve vakur olmak zorundasın. Dürüstlükten ayrılmayacaksın, sadece kendini düşünmeyeceksin, elin mümkün olduğunca açık olacak derlerdi. Anneme de böyle öğretilmişti ve bu şekilde davranırdı. Zaten gayet yumuşak kalpli bir kadındı. Üzücü bir hadise olduğu takdirde hemen ağlamaya başlardı. Sokağa çıkacağımız zaman evin kapısından dışarıya adımımızı atmadan önce avucuna bozuk paralar alır, bunları dualarla başımızın üzerinden çevirir, sokakta dilencilere dağıtırdı. Sonra tarih dersleri başladı. Aslında tarihi değil, sadece padişahları öğretirlerdi. Büyük babam Abdülmecit Efendi bize padişahların listesini yazdı, bunları ezberleyin dedi. Karşısına geçer, Sultan Osman, Sultan Orhan, Sultan Murat, Sultan Bayezid diye okurdum. Aferin benim güzel kızım deyip öper severdi. Bir ara annem bana tarih dersi vermek istedi ama Sultan Orhan'da kalınca kitaplar alındı ve bunları oku dediler. Ben tarihi kitaplardan öğrendim ama gerek evde gerekse de etrafımızda tarihten hemen her an bahsedildiği için kendimi tarihin hep içerisinde yaşamışım gibi hissettim. Kardeşlerime de bol bol kitap okuttular. Enver Paşa'nın biraderi Kamil Bey, pazar ve perşembe günleri bize eski harfleri öğretirdi. Ama başka hiç kimseden tarih dersi almadık. Bu kitapları okuyun demeleri sayesinde okumayı sevdim ve hayatım boyunca hep okudum.